Ayrım 14.
Sayfa 147. Uzak Doğum. Borobudur. Çok çok eskidendi. Jacques Brel hep bu iki şarkıyı söylüyordu. Yalnız aşk varsa. Yani aşktan başka tutunacak hiçbir dal, hiçbir şey yoksa. Birbirimize sunabileceğimiz, paylaşabileceğimiz yalnız aşksa. Sabahları giydirmek, yürekleri zenginleştirmek, her yol ayrımında yolumuzu bulabilmek için yalnız aşk varsa. Kine, öfkeye, şiddete ve silahlara karşı durmak için tek sığınağımız, tek güvencemiz yalnız aşksa. Öyleyse korkmamalıyız. Çünkü hiçbir şeyimiz olmasa bile sevmenin gücüyle dünya avuçlarımızdadır dostlarım. Hadi gel çok uzaklara, Borobudur'a gidelim. Jacques Brel hep o iki şarkıyı söylüyordu. Öteki şarkı Neme Kitap'a. Yani beni bırakma, beni terk etme. Beni terk etme, her şey unutulabilir. Zaman, anlaşmazsızlıklar, yitirilen anlar. Sana hiç yağmur yağmayan ülkelerden topladığım inci damlalarını sunacağım, beni terk etme. Ölümümden sonra bile toprağı kazıp bedenini altın ve ışıkla kaplayacağım. Aşkın kral, senin kraliçe olacağın bir ülke kuracağım. Beni terk etme. Sana yalnız senin anlayacağın yepyeni sözcükleri icat edeceğim. Seni tanımadığı için üzüntüsünden ölen kralın öyküsünü anlatacağım. Beni terk etme. Öldü sanılan volkanların yeniden canlandığı olurmuş. Beni terk etme. Beni terk etme. Artık ağlamayacağım, konuşmayacağım. Bir köşeye saklanıp dans etmeni, gülümsemeni seyredeceğim. Şarkı söylemeni, gülmeni dinleyeceğim. Bırak gölgenin gölgesi olayım. Elinin gölgesi, köpeğinin gölgesi olayım. Beni terk etme, beni terk etme. Hadi gel çok uzaklara, Borobudur'a gidelim. Jacques Brel hep bu iki şarkıyı söylüyordu ve o bana hep o sözcükleri tekrarlıyordu. Hadi gel çok uzaklara, Borobudur'a gidelim. Borobudur, o da ne? Böyle bir yer mi var yeryüzünde? Aradan çok yıllar geçti. Borobudur sözcüğünü de, yeryüzünde Borobudur diye bir yer olduğunu da unuttum. Ama bir yol sesi duymayayım, yüreğim pır pır. Çok uzaklardan ya da hemen yanı başımdan, yeter ki o ses gelsin. Çok uzakları belirleyen kilometreler, uçuş saatleri değil, yüreğimin atışlarıydı. Yanılmıyorsam 70'li yılların hemen başındaydı. Borobudur sözcüğünü yeniden duyduğumda. UNESCO yeryüzünün bu en eski, en büyük Budist merkezini insanlığın ortak kültür mirası ilan etmiş ve 10 yıl sürecek onarımını üstlenmişti. Ve biz Milliyet Sanat Dergisi'nde bu dev projeyi okurlarımıza tanıtıyorduk. Jacques Brel yine şarkılarını söylüyordu ama "Hadi gel çok uzaklara, Borobudur'a gidelim" diyen yoktu. Sonra ilk kez Katmandu'ya gittiğimde habire duyar oldum Borobudur adını. Orada tanrılar ile insanların güncel yaşamla sanatın iç içeliğine, sarmaş dolaş olmasına şaşıp kaldığımda, Hint ya da Budist tapınaklarının sırlarını çözmeye çalıştığımda, "Sen hele bir Borobudur'u görsen" deyip duruyorlardı. Borobudur adı bile düşler alemine dalmama yetiyordu. Uzak Asya'da nereye gidersem gideyim artık hep o adı duyuyordum. Soluk alıp verirmiş gibi söylüyorlardı bu adı tüm Budistler. Borobudur. Büyülenmiş gibi söylüyorlardı bu adı tüm yabancılar. Borobudur. İşte şimdi Bali'deki Denpasar Havaalanı'ndan bindiğim uçak beni yapı sırları günümüzde bile çözülememiş sır küpüne götürüyordu. Endonezya'nın Java adasına uçuyorduk. Borobudur'un bilinenlerden çok bilinmeyeni vardı. Dev bir tepeyi kaplayan bu tapınağın 8. yüzyılın başında yapımına başlandığı biliniyordu. Ama inşaat süresi hala tartışma konusuydu. Bilim adamları yapımın 75 yılda mı yoksa 200 yılda mı tamamlandığında anlaşamıyor. Bu ikisi arasında bir şey olmalı diyorlardı. Ve yapımı birkaç kuşak süren toplam 55 bin metreküp taş kullanılan bu tapınak tamamlanır tamamlanmaz Bura halkının yine bilinmeyen nedenlerden yöreyi terk ettiği söyleniyordu. Çevredeki volkanların patlaması mı, seller mi, depremler miydi bu terk edişe neden? Beni terk etme yazsana, yalnız senin anlayacağın yepyeni sözcükler icat edeceğim beni terk etme yeter ki. Borobudur bin yıl boyunca unutulmuşluğun, yalnızlığın acımasız dipsiz kuyularında, üzerine bürüyen tropik ormanların egemenliğinde neredeyse yitip gitmişti. Bin yıl sonra 1814'te Java'ya vali atanan İngiliz Sir Raffles, şu Borobudur tepesinin altında bir şey bulunduğunu keşfedecek, önce Yogya kartalı asiller, sonra İngilizler jungle'ın ortasındaki bu taş yığını ile ilgilenmeye, üzerindeki bitki örtüsünü temizlemeye başlayacaktılar. Derken Hollandalı bilim adamları restorasyona kalkışacaktı. Ama bu çabaların hiçbiri başarılı sonuç vermeyecekti. Ta ki UNESCO devreye girinceye kadar. Borobudur, uluslararası bir kampanya sonucunda 10 yıl süren 12 milyon dolara mal olan bir kurtarma operasyonuyla ormandan temizlendi. Restorasyon 1984'te tamamlandı ve halka açıldı. Borobudur'a gidiyorum, gökyüzündeyim. Aşağıda adalar birbirini izliyor. Bali bitti, Java başladı. En batıda volkanik dağlar, kuzeyde ve güneyde dantel kıyılar. Sonra Java'nın iç kısımlarına doğru ilerledikçe tropik ormanlar kaplıyor her yeri. Sonra ormanları kesen nehirler. Ansızın pilotun sesini duydum. Sayın yolcular, eğer sağ yanda oturuyorsanız aşağıda Borobudur tapınağını görebilirsiniz. Sağ tarafta oturuyorum, aşağıda gözlerime inanamıyorum. Aşağıda mükemmel bir mandala duruyor. Mandala sözcük anlamı daire, çember. Ana mandala Tantra Budizm ve Tantra Hinduizm'de evreni, insanı, ruhu simgeleyen bir diyagramdır. Evrenin bir merkez noktasını oranla evrimine, her şeyin o merkez etrafında dönüşünü simgeler. Bu diyagram üzerine düşünen insan, düşüncesini bu simge üzerine yoğunlaştıran insan, bu evrime, bu devinime katılır ve evrenle, dünyayla, ruhla bütünleşir. Mandala aynı zamanda kendi içinde bir bütündür. Bu bütünlük mükemmelliktir. Mandala kağıt üzerine, kumaş üzerine, deri üzerine, toprağa, kuma ve başka yerlere çizilebilir. Mandalanın resmi, heykeli, nakışı yapılır. Ya da burada Borobudur'da olduğu gibi mimarinin kaynağı olabilir. Tantra Hinduizm ve Tantra Budizm'de mandalanın merkezi kutsal Meru Dağı'dır. Çevresinde dönen kainattır. Ama mandala aynı zamanda insan bedeninin merkezi olabilir. O zaman insan kainatla bütünleşir. Gökyüzünden yeryüzüne bakıyorum. Aşağıda bir mandala, Borobudur'un tepeden görünüşü. Birbirimize sunabileceğimiz, paylaşabileceğimiz yalnız aşksa, sabahları giydirmek, yürekleri zenginleştirmek, her yol ayrımında yolumuzu bulabilmek için yalnız aşk varsa, tek sığınağımız, tek güvencemiz yalnız aşksa, öyleyse korkmamalıyız. Çünkü hiçbir şeyimiz olmasa bile sevmenin gücüyle dünya avuçlarımızdadır dostlarım. Yerdeki mandala gerilerde kaldı. Bir saatlik uçuştan sonra Java'nın güneyinde adanın en eski yerleşim bölgelerinden biri olan Yogyakarta kendine doğru alçalmaya başladık. Borobudur'a gidiyorum, çok uzaklara gidiyorum. Paris'ten çok çok uzaklardayım. Yogyakarta'nın 50 kilometre kuzeyine gitmem gerek Borobudur'a ulaşmak için. Yola koyuluyorum, köyler arasında çarşaflı yoğun bisiklet trafiğine, Java'da çoğunluk Müslüman, bol renkli köy pazarına ansızın indiriveren ve sanki aracın önünde beton bir duvar oluşturan tropik yağmura aldırmadan ilerliyorum. Ormanlar seyrekleşmeye başlayınca benim gibi aynı yöne ilerleyen insanlar çoğaldıkça tam iki nehrin Elo ve Prago nehirlerinin arasına varınca ve kendimi bir insan selinin ortasında buluverince karşımda bir tepe ve tepenin üzerinde Borobudur duruyordu. Uzaktan ilk bakışta kocaman bir taş yığını görünüyor. Yaklaştıkça taş yığını şekillenmeye, bir anlam kazanmaya başlıyor. Taş yığınına doğru yürüyenlere katılıp taş yolda ilerliyorum. İlerledikçe insanlar çoğalıyor. Giderek bir insan selinin ortasında buluyorum kendimi. Hala tapınağa varmamışım. Tapınağa ya da taşlarla kaplı tepeye doğru ilerliyorum. Budisti, Hindusu, Müslümanı, Hristiyanı, her dinden, her milletten, her kılıkta, her yaşta insanlar. Kimi yeryüzünün 8. harikasını görmeye, kimi yeryüzündeki uyumu yakalamaya ya da kainatla bütünleşmeye gelmiş. Kimi de hadi gel çok uzaklara, Borobudur'a gidelimin peşine takılmış. Kızgın güneş altında ilerliyoruz. Artık tapınak tam önümde. Şimdi tepenin 9 katı ayrıldığını, giderek küçülen 9 kat halinde yükseldiğini görüyorum. Kutsal Meru Dağı da 9 katlıydı. Kitaplar Borobudur'un her kenara 123 metre olan 4 köşe kare bir zemine oturduğunu, yüksekliğinin 42 metre olduğunu yazıyor. İnsan gözüne çok daha büyük gözüküyor. Sayıları, metreleri değil de düş gücünü paylaşmak istediğimizden olsa gerek. Hemen yakındaki Marabi yanardağından alınan volkanik taşların hiç harç kullanılmadan birbirine geçmesiyle yapılmış. Budizm'de 3 dünya ya da 3 evre var. Birincisi Kamathatu ya da dünyevi isteklerin, hazların, şehvetin, güncel zevklerin yani geçici duyguların egemen olduğu dünya. İkincisi Rupathatu ya da insanoğlunun şehvetten, dünyevi isteklerden arınıp meditasyona yönelmesi. Ama yine de maddenin var olduğu, dünyadaki şekillerin, biçimlerin gözle göründüğü bir dünya. Ve üçüncüsü Arupathatu, tanrıların dünyası, aydınlanmanın ve mükemmelliğin dünyası. Bunun sonucunda ulaşılan yer nirvana, yani sonsuz kurtuluş, gerçek mutluluk. Birinci evreden giriyorum tapınaktan içeri. Çepeçevre dolaşıp aynı noktaya gelmeliyim. Çemberi tamamlayıp basamakları çıkıp bir kat yükselmeliyim. Sonra yine başlamalıyım. Çepeçevre dönmeye, başladığım noktaya gelinceye dek sonra bir kat daha çıkmalıyım. Böyle böyle 42 metre yükseleceğim ta ortadaki ve en tepedeki merkeze gelinceye dek. Bu dönüş, bu akış ya da bu savrulma hep sağdan sola olmalı. Tapınak sağımda, çevremdeki orman solumda. Birinci evrede başlıyorum sağ omzumu Jacques Brel'e yaslanıp yürümeye. Çevremde konuşulan bin bir çeşit dili onun sesi bastırıyor. İyi ki aşk var. Tüm öteki sesler yok oluyor. İyi ki aşk var. İlk evrede dünyevi hazları, şehveti, geçici istekleri göremiyorum doğrusu. Çünkü bunları gösteren kabartmaların çoğunluğu toprak altında kalmış. Ya da şu iki şıktan biri. Birincisi, 1000 küsur yıl önce daha tapınak yapılırken bu doldurma tepenin çökeceğinden korkulup bu bölüm duvarlarla örülmüş. İkincisi, 1000 küsur yıl önce tapınak yapılırken bu kabartmalar gayri ahlaki bulunup üzeri duvarla kapatılmış. Ama yine bir köşede 4 taş panelde sevişenler, dövüşenler, içki içenler, dans edenler, acayip yaratıklarla zevki sefaya dalanlar görülüyor. Haydi gel çok uzaklara Borobudur'a gidelim. Borobudur'dayım sevgilim. Tapınağın birinci bölümünden ikinci bölümüne tırmanıyorum. Önümde kat kat teraslar, zikzaklar çizerek ilerleyen galeriler arasından geçiyorum. Galerinin bir yanı Buda'nın yaşamından sahneleri gösteren kabartmalarla dolu. Birbirinden fantastik öyküler. İşte Kraliçe Maya, işte hortumunda bir lotus taşıyan fil, işte Prens Siddhartha'nın doğuşu, sarayda büyümesi, evlenmesi, karşılaştığı hastalık, açlık, ölüm, saraydan uçan atına atlayıp kaçması, din eğitimi, kutsal Bodhi ağacının altında meditasyona dalması, öğretisini yayması, karşılaştığı olaylar, insanlar, hayvanlar, Buda'nın önceki yaşamları, sonraki yaşamları, kutsal hayvanlar, nagalar, garudalar, elmas ağaçları, kutsal balıklar, kutsal kuşlar. Bir, üç, beş değil, yüzlerce öykü anlatılıyor duvarlardaki taş kabartmalarda. Galerilerin öbür yanında Buda heykelleri, dört ayrı yöne, doğuya, batıya, kuzeye ve güneye bakan dört ayrı pozisyonda Buda heykelleri. Her birinde oturuşu ve ellerine tutuşuna göre bizi uyarıyor, bize öğretiyor, bizi onaylıyor ya da bizi düşünceye çağırıyor. Seni düşünüyorum. Bana Borobudur'u anlat diyorsun. Zaten sana anlatıyorum Borobudur'u. Birinci katta 104 Buda heykeli ve sayısız öykü arasından geçiyorum. Zikzaklar çizerek, hep başladığım yere gelerek çemberi tamamlayıp basamakları çıkıyorum. İkinci katta yine 104 Buda heykeli ve sayısız öykü arasından geçiyorum. Hatırlar mısın bana hiç yağmur yağmayan ülkelerden topladığın inci damlalarını getirmiştin? Başladığım yere geldiğimde bir kat daha basamakları çıkıyorum. Üçüncü katta 88 Buda heykeli ve sayısız öykü arasından geçiyorum. Hatırlar mısın bana beni hiç tanımadığı için üzüntüsünden ölen kralın öyküsünü anlatmıştın? Bir kat daha yükseliyorum. Dördüncü katta 64 Buda heykeli ve sayısız öykü arasından geçiyorum. Hatırlar mısın öldü sandığımız volkan nasıl da yeniden patlamaya başlamış ve çevreyi lavlara boğmuştu. Beşinci kata çıkıyorum, müthiş bir düş gücü ve taş işçiliğiyle sarmalanmışım. Fantastik öyküler, insanlar, hayvanlar, tanrılar, kuşlar, yılanlar, böcekler, çiçekler, ağaçlar, acayip biçimler, heykeller, kabartmalar, insan seli, tütsüler, kokular, sesler, basamaklar, çemberler, yükseklik, zikzaklar, galeriler. Başım dönüyor, yüreğim dönüyor. Neredesin? Bir labirent bu. Bir labirent bu ve ben dışarı çıkamıyorum. Neredesin? Kayboldum. Neredesin? Yolumu ve seni bulamıyorum. Neredesin? Labirentte yolumu bulamıyorum. Her yol ayrımında yolumuzu bulabilmek için yalnız aşk varsa. Beşinci kattayım. Şimdi öncekilerden çok daha geniş bir terastayım. Ortalık şenlik havasında, herkes bu genişliğe yayılmış soluklanıyor, aşağıdaki ve çevredeki muhteşem görüntüyü seyrediyor. Bu genişlik, ferahlık duygusu gökyüzüne daha yakın olmaktan mı? Sağlı sollu dar geçitlerin, koridorların, galerilerin ve öykülerin sona ermesinden mi? Yoksa yalnızca aşağıda uzanan uçsuz bucaksız Java ormanlarına bakıp, o sonsuzluk duygusu veren görüntüyü içime çekmekten mi bilemiyorum? Hadi bana Borobudur'u anlat. Anlatıyorum ya. Beşinci kattayım. Burada sonsuz bir yalınlık, sonsuz bir sessizlik. Oysa ortalık yine insan kaynıyor ama artık ne kabartma, ne heykel, yalnızca ters dönmüş dev çanlar, yani stupalar. 2-3 insan boyunda kocaman stupalar. Üzerlerinde baklava biçiminde, kare şeklinde minicik açıklıklar var. O açıklıklardan içeri bakacak olursan her birinin içinde bir Buda heykeli göreceksin. O açıklıktan içeri ellerini uzatmaya çalışıyor millet. Rivayet o ki, stupanın içindeki Buda'ya dokunanın her dileği gerçekleşirmiş. Beni terk etme, her şey unutulabilir. Zaman, anlaşmazlıklar, yitirilen anlar. Önümde üç kat uzanıyor. Tapınağın üçüncü bölümündeyim. Şimdiye dek teraslar dört kişi kare bir zemindeydi. Şimdi yerlerini daha mükemmel bir biçime, yuvarlak teraslara bırakmış. Her terasta stupalar. O dev çanlara iyice yaklaşıp üzerlerindeki açıklıklardan içeriye bakacak olursam, her birinin içinde yine Buda heykellerini göreceğim. Ama bakmamak belki de daha iyi, çünkü artık biçimler, şekiller dünyasından düşler ve düşünceler dünyasına, yani Nirvana bölümüne geçmişim. Bu bölümdeki her kat Nirvana'nın kendi içindeki evreleri belirlerken, bin küsur yıl öncesinde mimari ile inanç alanlarının nasıl da örtüştüğünü, sarmaş dolaş olduğunu ortaya koyuyor. Ben yine hep aynı cepheden yukarı çıkıyorum. O katı çepeçevre dönüp karşılaştığım yerden yine tırmanıyorum. Artık çepeçevre dediğim alan küçülmeye başladı. Çünkü zirveye yaklaşıyorum. Nirvana bölümünün birinci katında 32 çan biçimli stupanın, ikinci katında 24 stupanın, üçüncü katında 16 stupanın yanından geçiyorum. Biliyorum sen sayıları sevmezsin ama söylemeden edemeyeceğim. Toplam 504 Buda heykeli varmış Borobudur tapınağında. Haydi gel çok uzaklara, Borobudur'a gidelim. Borobudur'dayım sevgilim. Borobudur'un tepesinde ve en tepeye 9. kata bakıyorum. Oraya kimse çıkamaz. Orası zirve. Gözlerimi kaldırıp oraya bakıyorum. Kimsenin ulaşamayacağı, üzerine çıkamayacağı dev bir kubbe. Ters dönmüş bir çana benzeyen bir kubbe. Ama üzerinde hiçbir biçim yok, hiçbir renk, hiçbir delik, hiçbir leke, hiçbir çizgi yok. Üzerinde yalnızca 1300 yıldır Hint Okyanusu'ndan esen rüzgarların okşayışı var. Kubbenin içinin boş, bomboş olduğunu biliyorum. Sonsuzluğu, gerçek hiçliği, hangi şekil, hangi resim, hangi kabartma, hangi heykel, hangi çizgi, hangi taş işçiliği dile getirebilirdi ki? Gözlerim sonsuzluğu, gerçek hiçliği ararken, kubbenin de üzerinde uçsuz bucaksız gökyüzünü görüyorum. Sırtımda okyanusun esintisini duyuyorum. Aşağıda yeşilin bin bir türünü barındıran tropik ormanlar, onların çok gerisinde sanki bulunduğum yükseklikler boy ölçüşen volkanik dağlar. Bütün bunları içime çekiyorum, sanki yeryüzü benim. Kine, öfkeye, şiddete ve silahlara karşı durmak için tek sığınağımız, tek güvencemiz yalnız aşksa. Öyleyse korkmamalıyız. Çünkü hiçbir şeyimiz olmasa bile sevmenin gücüyle dünya avuçlarımızdadır dostlarım. Kanatlarım yok ama istesem yer çekimine meydan okuyup gökyüzüne ya da sonsuzluğa uçabilirdim Borobudur'un tepesinden. Şimdi bu satırlarını yazarken hala kendi kendime sorup duruyorum. Gerçekten Borobudur var mıydı, yoksa ben bir düş mü gördüm? Her okurun kendi Borobudur düşünün peşinden yollara düşmesi dileğiyle.